Ayrım 16, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 168, 13. kısım. Ballander kanepeden kalkıp pencerenin yanına gittiğinde saat sabahın neredeyse 3'ü olmuştu. Yağmur yeniden yağmaya başlamıştı ama artık sadece çiseliyordu. Yorgun beynine Håkan von Encke'nin kendisine denizaltılardan bahsettiği Jules Holm'deki partiye dönmeye zorladı. Wallander o zamanlarda bile Sinye'nin Babar kitapları arasında saklı belgeler olduğuna emindi. Orası Håkan'ın gizli odasıydı. Bir banka kasasından bile daha güvenliydi. Wallander'in bu kadar emin olmasına neden olan şey von Encke'nin bazı kağıtlara tarih düşmüş olmasındandı. En son tarih 75. doğum günü partisinden önceki gün atılmıştı. Ondan sonra kızını mutlaka en az bir kere daha ziyaret etmiş olmalıydı. O da kayboluşundan bir gün öncesiydi. Ama o seferinde herhangi bir şey yazmamıştı. En son gelişinde daha fazla devam edemiyorum diye yazmıştı. Ama yeterince ilerledim. Bunlar son sözleri olmuştu. Daha sonradan eklendiği belli olan son bir kelime daha vardı. Farklı bir kalemle yazılmıştı. Bataklık. Hepsi bu kadardı. Sadece bir sözcük. Bu herhalde yazdığı son şeydi diye düşündü Wallander. Emin olamıyordu ve o an için önemli olabileceğini de sanmıyordu. Belgelerin arasında bulduğu şeyler bunu yazan adam hakkında çok daha fazla şeyler anlatıyordu. Kendisini en çok etkileyeni yüksek kumandan Leonard Leung'un savaş günlüğünün fotokopisiydi. Ve komutanın günlüğü değil de asıl önemli olan von Encke'nin kenarlara tuttuğu notlardı. Çoğu kırmızı mürekkepli kalemle yazılmıştı. Bazılarının üstü çizilip karalanmış veya düzeltilmiş, bazen de yeni fikirler barındıran düşüncelerle ilk notun alınışından yıllar sonra yeni ilaveler yapılmıştı. Von Encke sayfaların bazı yerlerinde satır aralarında çöp adam figürleri ve ellerinde baltasıyla çatalıyla şeytan resimleri çizmişti. Bir yerine de küçültülmüş ölçütlerde Horst Fierden'in deniz haritasını yapıştırmıştı. Üstünde kimi yerlerine kırmızıyla işaretlemiş ve kimliksiz seyir halinde gemi resimleri çizmiş, sonra hepsini karalayıp her şeye en baştan başlamıştı. Bırakılan su bombalarının sayısını, çeşitli sualtı mayınlarını ve deniz radarı temaslarını da not etmişti. Bazen bütün bunlar Wallander'in yorgun gözlerinin önünde iyice birbirine giriyor ve içinden çıkılmaz hale geliyordu. O zaman Wallander kalkıp lavaboya giderek yüzünü soğuk suyla yıkıyor ve işe yeniden başlıyordu. Von Encke bazı yerlerde öyle bastırarak not almıştı ki kağıtta delikler açılmıştı. Notlarından yaşlı denizaltı kumandanının tamamıyla farklı, neredeyse saplantılı olduğunu gösteren bir mizacı olduğu ortaya çıkıyordu. O penceresiz odada tek taraflı sohbette sergilediği sakin halinden eser yoktu. Wallander pencere yanında durup gecenin bir vakti evlerine dönmekte olan bir grup gencin küfürlü bağırışmalarına kulak kabarttı. Bağıranlar kendine bir eş bulmayı başaramayanlar diye düşündü. Yani eve yalnız dönmek durumunda kalanlar. 40 yıl önce sık sık benim de yaptığım gibi. Wallander savaş günlüğündeki alıntıları öyle dikkatli okumuştu ki her bir cümleyi ezberden söyleyebilecek hale geldiğine inanıyordu. 24 Eylül 1980 Çarşamba. Yüksek kumandan Stockholm yakınlarında bir hava kuvvetleri alayını ziyaret etmişti. Kışlaları daha çekici hale getirmek amacıyla yenilenmeleri için büyük harcamalar yapılmış olmasına rağmen göreve subay atama konusunda hala güçlük çektiklerini anlatıyordu. Von Encke bu bölümde tek bir dipnot bile almamıştı. Ama çok değil, sayfanın sonuna doğru kırmızı kalemi yeniden hareketlenmiş ve sanki kağıt üstünde bir şarjör boşalmasını andırıyordu. İsveç karasularında seyreden yabancı denizaltılar sorusu bugün bir kez daha gündeme gelmiştir. Geçen hafta Utö açıklarında İsveç karasuları sınırının oldukça içinde bir denizaltı keşfedilmiştir. Denizaltının bazı bölümleri su üstünde belirgin bir şekilde görülmüş ve Miski sınıfı bir gemi olduğundan şüphe duyulmamaktadır. Bu tip denizaltılar Sovyetler Birliği ile Polonya'da bulunmaktadır. Notların okunması birden güçleşmişti. Wallander von Encke'nin yazı masasından gidip bir büyüteç aldı ve ancak bu şekilde notlarda neler yazdığını çözebildi. Hangi bölümlerin göründüğünü merak etmişti. Periskopu muydu? Kumanda kulesi miydi? Denizaltı ne kadar süreyle görülmüştü? Kim görmüştü? Seyir halinde miydi? Günlükteki bilgilerin yetersizliği canını sıkmıştı. Von Encke Miski sınıfı ifadesine yorum yapmıştı. NATO ve Whisky. Batı Avrupa denizaltısı sorgulamada. Sayfanın son birkaç satırının altını kırmızıyla çizmişti. Şipşaklar ve su bombaları gönderilmiş ama denizaltının su yüzüne çıkması sağlanamamıştı. Bundan sonra İsveç karasularını terk ettiği tahmin ediliyor. Wallander oturup bir süre o şipşakların ne olduğunu düşünüp durdu. Ama ne tecrübelerinin yardımıyla ne de önündeki kitaptan bir açıklamasını çıkarabildi. Bir paragraf notu şöyle diyordu. Bir denizaltıyı su yüzüne çıkmaya uyarı ateşleriyle zorlayamazsınız. Sadece etkili yaydım ateşiyle olur. Neden denizaltının kaçmasına izin verdiler? Notlar Eylül ayının 28'ine kadar devam ediyordu. Bu Yugoslavya'ya ziyarete gitmek üzere olan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Leung'un konuştuğu zamanlardı. O noktadan sonra Håkan von Encke konuyla artık ilgilenmemişti. Not yoktu, çöp adamdan çizgiler yoktu, ünlem işaretleri yoktu. Sayfanın sonunda Leung, Deniz Kuvvetleri'nin enformasyon servisinden yapılan bir basın bülteninden dolayı rahatsızdı. Ve Deniz Kuvvetleri'nde bundan sorumlu her kimse azarlamak için huzuruna çağırıyordu. Kırmızı kalem kenarda yine yorum yapmıştı. Öteki altlara aman vermeyip işe el koymak daha uygun olurdu. Utö açıklarında bir denizaltı. Wallander Jursholm'deki partide bu konuyu duyduğunu hatırlıyordu. Håkan von Encke bu her şeyin başladığı zamandı demişti ya da bunun gibi bir şeyler. Sözleri tam olarak hatırlayamıyordu. Savaş günlüklerinden çıkarılmış ikinci alıntı çok daha uzundu. 5 Ekim'den 15 Ekim 1982'ye kadar olan süreyi kapsıyordu. O büyük gala gösterisi diye düşündü Wallander. İsveç dünyanın ilgi odağı olmuştu. Herkes İsveç Deniz Kuvvetleri ile helikopterlerinin yabancı denizaltıları veya olası denizaltıları ya da olmayan denizaltıları yakalamaya çalışmasını izliyordu. Üstelik bütün bunlar olurken İsveç'te hükümet değişikliği yapılıyordu. Yüksek komutanlık hem giden hem de yeni gelen hükümeti bilgilendirmeye devam etmekte büyük güçlük çekiyordu. Bir defasında Torbjörn Ferdin duruma çatarken artık çekilmek üzere olduğunu unutmuş gibiydi. Ve Olof Palme, Horsfjärden'in dışında neler olduğu konusunda tam bilgilendirilmediği için öfkeli bir dille şaşkınlığını dile getirmişti. Yüksek kumandana bir dakika rahat vermiyorlardı. Adam bir yoyo gibi Berga ile sürekli birbirinin ayağına basan iki hükümet arasında gidip geliyordu. Ve ayrıca bir de İsveç Muhafazakar Partisi'nin lideri Ulf Adelsohn'un yönettiği izinsiz karasularına giren yabancı denizaltıların su yüzüne çıkarılmalarının neden mümkün olmadığı gibisinden imalı sorulara cevap vermek zorunda kalıyordu. Håkan von Encke ilk kez bir politikacının da kendisiyle aynı soruyu sorduğunu söyleyen kinayeli bir yorum bırakmıştı. Wallander artık isim ve tarihleri yıpranmış not defterine yazmaya başlamıştı. Bunu neden yaptığını bilmiyordu. Belki elde ettiği bir sürü ayrıntıyı bir düzene koymak ve bu sayede von Encke'nin giderek acılaşan notlarını daha iyi anlamaya başlamak içindi. Bazen von Encke'nin tarihi yeni baştan yazmak istediği gibi bir hisse kapılıyordu. 40 yıl boyunca klasikleri okuyup romanların sonlarını fazla trajik bulduğu için değiştiren akıl hastanesindeki o deli gibiydi. Von Encke olayların nasıl gelişmesi gerektiğini düşünüyorsa o şekilde yazıyordu. Bunu yaparken de şu soruyu soruyordu. Neden böyle olmadı? Wallander gömleğini çoktan çıkarmış, kanepede yarı çıplak oturuyordu. Yavaş yavaş acaba Von Encke paranoyak mıydı diye düşünmeye başlamıştı. Kısa süre sonra bu düşünceyi kafasından savuşturdu. Kenarlara ve satır aralarına alınmış bu notlar öfkeli olması da öfkeliydi ama aynı zamanda çok net ve mantıklıydı da. Metnin bir yerinde haiku tarzı şiirleri andıran birkaç basit misra sıkıştırılmıştı. Yüzeyin derinindeki olaylar, kimse fark etmiyor. Neler oluyor? Yüzeyin derinindeki olaylar, denizaltı kaçıyor. Yukarı çıkartılmasını kimse istemiyor. Böyle miydi gerçekten? Wallander merak ediyordu. Hepsi sadece bir şov muydu? Denizaltının kimliğini ortaya çıkarmak için gerçekten de bir çaba olmamış mıydı? Ama Håkan von Encke'ye göre daha önemli başka bir soru vardı. Farklı bir şeyin avındaydı. Bir denizaltının değil, o bir insanın peşindeydi. Tekrarlanan bir bateri ritmi gibi notlarında sürekli ortaya çıkıp duruyordu. Kararları kim veriyordu? Onları kim değiştiriyordu? Kim? Yine bir başka yerinde von Encke bir yorum daha yapmaktaydı. Kararları veren kişi veya kişilerin kimliğini ortaya çıkarabilmek için niçin sorusunun cevabını bulmalıyım. Tabii bu sorunun henüz cevaplanmadığını düşünerek. Kızgın veya sinirlenmiş gibi değildi, tamamıyla sakindi. Buradaki notunda kağıtta hiç delik oluşmamıştı. Wallander olanlarla ilgili Håkan von Encke'nin yaklaşımını anlamakta artık zorluk çekmiyordu. Emirler verilmiş, emir komuta zinciri işlemiş ama tam bu sırada birisi devreye girip olayın yönünü değiştirmiş ve kimse daha tam ne olduğunu anlayamadan denizaltılar ortadan kaybolmuşlardı. Von Encke isim vermemişti, en azından suçlayıcı şekilde kimseye parmağını çevirmiyordu. Ama bazen insanlardan bahsederken X, Y veya Z dediği oluyordu. Onları saklıyor diye düşündü Wallander. Sonra da günlüğünü Sinye'nin Babar kitapları arasına koyuyor ve kayboluyor. Üstelik artık Louis de kayıp. Savaş günlüklerinin fotokopilerini incelemek Wallander'in neredeyse bütün gecesini almıştı. Ama diğer bulguları da ayrıntıyla incelemişti. Håkan von Encke'nin hayatıyla ilgili bir tanıtım yazısı vardı. Deniz subayı olmaya karar verdiği ilk günden itibaren. Fotoğraflar, anılar, resimli kartpostallar, okul karneleri, askeri yazılı sınav sonuçları, atamalar. Ayrıca Louis ile çekilmiş düğün fotoğrafları ve Hans'ın farklı yaşlardaki resimleri de vardı. Wallander en sonunda ayağa kalkıp pencereden yaz gecesinde çiseleyen yağmura gözlerini dikerek düşündü. Eskisinden çok daha fazlasını biliyorum ama hiçbir şeyi daha iyi aydınlattığını söyleyemem. Ne iki aydır neden kayıp olduğunu, ne de Louis'in neden kaybolduğunu. Ama Håkan von Encke hakkında artık daha fazla bilgim var. Yeniden kanepeye uzanmadan önce nihai olarak bunları düşünmekteydi. Battaniyeyi üstüne çekti ve uykuya daldı. Ertesi sabah uyandığında başı hafif ağrıyordu, saat 8'di. Ağzı sanki bir gece önce çok içmiş gibi kupkuruydu. Ama gözlerini açar açmaz o gün ne yapacağını biliyordu. Daha sabah kahvesini bile yudumlamadan telefonunu etti. İkinci çalıştan sonra Sten Nordlander cevap verdi. ''Stockholm'e döndüm'' dedi Wallander. ''Sizi görmem gerek.'' Tekneyle ufak bir gezinti için dışarı çıkmak üzereydim. ''Eğer beni birkaç dakika sonra aramış olsaydınız bulamayacaktınız. İstiyorsanız benimle gelebilirsiniz. Birbirimize içimizi dökerdik.'' ''Yanımda tekneyle açılmaya uygun bir şeyler yok.'' ''Ben her şeyi veririm. Neredesiniz?'' ''Grevgatan'da. Sizi yarım saat sonra alırım.'' Sten Nordlander, Wallander ile buluştuğunda üstünde İsveç denizcilik arması olan gri renkli eski bir tulum giyiyordu. Arabanın arka koltuğunda içi yiyecek ve termoslarla dolu koca bir sepet vardı. Farslaya doğru sürüp sonra ikincil yollara saptılar ve sonunda Nordlander'in teknesini bıraktığı küçük marinaya geldiler. Nordlander naylon torba ile siyah kapaklı dosyayı fark etmişti ama bir şey söylemedi. Wallander de tekneye binene kadar beklemeyi tercih etti. İskelede durup yeni verniklenmiş pırıl pırıl parlayan ahşap tekneyi hayran hayran seyrettiler. ''Hakiki bir Patterson'' dedi Nordlander. ''Somunu ne kadar orijinal, artık böyle tekneler yapmıyorlar. Bahar gelip de tekneni salıvermek istedin mi, plastik daha az işlemek. Ama ahşap tekne varken plastik olanı sevmek biraz zor. Bu çiçek gibi kokar. Her neyse gidip Horsfjärden'e bir bakalım.'' Wallander şaşırmıştı. Şehir merkezinden bir kere çıktıktan sonra artık yönünü tayin edemez olmuş ve teknenin bir iç denizde ya da Mälaren gölünde demirli olduğunu sanmıştı. Oysa şimdi Nordlander deniz haritası üzerinde Utre ve Baltık denizine karşı durduklarını gösteriyordu. Kuzeybatıda Mysingen ve Horsfjärden vardı ve tabii bir de efsanevi Muskö deniz üssü. Sten Nordlander Wallander'e kendi giydiğine benzer bir tulum ile önü siperlikli lacivert bir kep verdi. Wallander ödünç verilen kıyafeti giydiğinde işte şimdi presentable oldun diye takıldı Nordlander. Teknenin dizel motoru vardı. Wallander motoru tam bir profesyonel gibi çalıştırdı. İçinden geçecekleri kanallara açıldıklarında çok fazla rüzgar olmamasını umdu. Nordlander bir eliyle ahşaptan oymalı dümeni idare ederken bir yandan da önündeki güzergaha odaklanmıştı. ''Hızımız 10 deniz mili'' dedi. ''Bu kadarı kâfi. Ufka yetişmek için yarışmaktan ziyade insana denizin tadını çıkarma fırsatı veriyor. Konuşmak istediğin şey nedir?'' ''Dün Sinye'yi görmeye gittim'' dedi Wallander, kaldığı bakım evinde. 40 yaşında olmasına karşın tıpkı küçük bir çocuk gibi yatağında kıvrılmış yatıyordu. Sten Nordlander elini itiraz edercesine havaya kaldırdı. ''Duymak istemiyorum. Eğer Håkan veya Louis bana ondan bahsetmek isteselerdi anlatırlardı.'' ''Onunla ilgili artık daha tek kelime etmeyeceğim.'' ''Beni bu yüzden mi aramıştın? Ondan bahsetmek için mi? Buna inanmak zor.'' ''Orada bir şey buldum. Bir ara senden bir şeye göz atmanı istiyorum.'' Wallander içeriğiyle ilgili fazla detayına girmeden dosyayı tarif etti. Detaylarını Nordlander'in kendi kendine görmesini istiyordu. Wallander anlatmayı bitirince Nordlander, ''Bu harika bir şey.'' dedi. ''Niçin? Neyini harika buldun?'' ''Håkan'ın bir günlük tutuyor olmasına, pek yazan tiplerden değildi. Bir keresinde İngiltere'ye bir seyahate gitmiştik ama hiç kartpostal göndermedi. Karta ne yazacağını bilmediğini söylerdi. Tuttuğu seyir defteri kayıtları da heyecanlı olmazdı. Hatta şiire benzer şeyler bile yazmış. Buna inanmakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bakınca kendi gözlerinle göreceksin.'' ''Ne hakkındalar?'' ''Çoğu şu anda gitmekte olduğumuz yerle ilgili.'' ''Müskü mü?'' ''Horsfjärden, denizaltılar, 80'lerin başındaki bütün olaylara kafayı takmışa benziyor.'' Nordlander kolunu ileri uzatıp Utö yönünde bir yer işaret etti. ''1980'de denizaltılarını aradıkları yer orası.'' dedi. ''Eylül'de'' dedi Wallander detaylandırarak. ''Onlar NATO'nun viski sınıfı diye ad verdiği denizaltılardan biri olduğunu düşünüyorlardı. Herhalde Rus'tu ama Polonya'da olabilir.'' Nordlander ona duyduklarını tarttığını belli eden bir bakışla baktı. ''Ödevini tam yapmışsın anlaşılan.'' Nordlander Wallander'e dümenin kontrolünü bırakıp kahve kupalarıyla termosu çıkardı. Wallander tekne kaptanının kendisine işaret ettiği ufuktaki bir noktayı hedef alarak rotasını sabitledi. Aksi yöne devam eden bir sahil güvenlik gemisi yanlarından geçip dalga yaptı. Nordlander motoru durdurdu ve kendileri kahve içip sandviçlerini yerken tekneyi kendi akışına bıraktılar. ''Håkan bu duruma kızan tek kişi değildi.'' dedi. ''Birçoğumuz neler olup bittiğini merak etmiştik. Wennerström olayından birkaç yıl sonraydı. ama ortada çok fazla söylenti dolaşıyordu. Neyle ilgili? Nordlander aniden başını kaldırıp çoktan bilmesi gereken şeyi söylemeye onu zorlayarak baktı. Casuslar mı? Horst Fjerden'in kesinlikle altında olduğu bilinen denizaltıların her konuda sürekli bizden bir adım önde olmaları çok normal değildi. Sanki hangi taktikleri kullandığımızı, mayınların nerede olduklarını biliyor, üstlerimizin yaptıkları bütün konuşmaları duyuyor gibiydiler. Ülkede Wennerström'den çok daha iyi yerleştirilmiş bir casus bulunduğuna dair söylentiler vardı. Bütün bunların olduğu zamanların Norveç'te Arne Treholt adlı casusun Norveç hükümet çevrelerine girdiği, Willy Brandt'ın sekreterinin Doğu Almanya için casusluk yaptığı yıllar olduğunu unutma. Ama şüpheler boş çıktı, casus masus bulunamadı. Tabii yine de bu İsveç ordusunda yüksek kademelerde bulunan birinin casus olmayacağı anlamına gelmiyor. Wallander von Encke'nin kenarlara aldığı notlardaki X, Y, Z harflerini düşündü. Şüphelendiğin kişiler olmalı. Palme'nin bir casus olduğuna dair çok bulgu olduğunu düşünen deniz subayları vardı. Ben bunun hep saçma olduğunu düşünmüştüm. Ama işin aslı gerçekte hiç kimse şüphelenilmez değildir. Bizlere ise farklı yollardan saldırılıyordu. Saldırılıyor muydu? Kesintiler. Eldeki bütün paralar güdümlü roketlere ve hava kuvvetlerine harcanıyordu. Deniz kuvvetleri gittikçe daha çok sıkıştırılıyordu. Birçok gazeteci o sıralar bizim ucuz denizaltılarımız hakkında epey ileri geri konuşmuştu. Karasularımıza sözüm ona izinsiz girenlerin deniz kuvvetlerinin daha fazla ve daha iyi kaynak temin edebilmesi için uydurulan planın bir parçası olduğunu söylüyorlardı. Hiç şüpheye düştüğünüz oldu mu? Ne hakkında? Denizaltıların varlığı hakkında. Asla. Tabii ki Rus denizaltıları vardı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 178.